Medyascope TV'den herkese merhaba. Avrupa'da 5. hafta karşılaşmalarını geride bıraktık. Çıkan sonuçlar ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa'ya veda ederken, daha doğrusu Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne veda etti. Konferans Ligi'ne kalmayı garantiledi. Ama şu anda oynadığı turnuvadan elendiğini varsayarsak Avrupa'ya veda etti diyebiliriz Beşiktaş gibi. Galatasaray da gruptan çıkmayı garantiledi bu tabloda. Bu karşılaşmaları değerlendireceğiz. Tabii Süper Lig'deki 14. hafta karşılaşmaları da hemen önümüzde. Bu karşılaşmaları da hafta sonu olan karşılaşmalara bağlayarak üzerlerinde konuşacağız. Sağımda Eyüp Yıldız, solumda Metin Dirim. Her cuma olduğu gibi hoş geldiniz arkadaşlar.
Hoş bulduk. Herkese selam.
İlk başta tabii ki Galatasaray'dan başlamak istiyorum ben. 5 maç sonunda toplanan 11 puan, 3 galibiyet, 2 beraberlik, atılan 7 gol, yenilen 3 gol ve Galatasaray'ın aslında ligdeki kötü performansına, sadece 13 karşılaşmada %50'nin altında kalan bir galibiyet oranına rağmen Avrupa'da şu anda Lazio'dan 1 puan alması durumunda lider bir şekilde ilk 16'ya kalacak olması da bir umut ışığı diyebiliriz. Tabii ki dünkü karşılaşmayı değerlendirerek başlamak gerekiyor. Çünkü Galatasaray ilk kez bu sene bir karşılaşmada 4 gol attı. Daha doğrusu yani lig başladıktan sonra, St. Johnson elemelerinden sonra St. Johnson'a 5 gol atmıştı Galatasaray. O maçtan sonra hiçbir zaman 3 golden fazla atamadı hiçbir karşılaşmada. Ve tabii ki oyun olarak, tempo olarak da saha içinde bir an olsun kopmayan bir Galatasaray vardı Eyüp Yıldız. Aslında kıran kırana bir maç izledik belli noktada. Marsilya'nın da bayağı gol pozisyonu vardı. Ama Galatasaray kontrolü hiçbir zaman elden kaybetmedi. Nasıl bir karşılaşmaydı senin için? Beklentinin üzerinde bir Galatasaray vardı diye tahmin ediyorum.
Evet, evet, kesinlikle beklentilerin üzerine çıkmayı başardı Galatasaray. Tabii burada Fenerbahçe maçına kıyasla bazı dersler çıkartılmıştı. Neydi bu dersler? Bir kere santraforla oynaya başladı Galatasaray. Yani santraforla oynayacak olması ne kadar önemli bir fark olduğunu çok net bir şekilde gördük. Cagne ceza sahasında Halil Dervişoğlu ile oynadığın zaman yapamadığın işlerin bütün hepsini yaptı. Hem Marsilya'nın stoperlerini rahatsız ederken hem de Metin Ali aynı zamanda pasör bir oyun sergiledi. Onun pas trafiğindeki etkinliği çok fazlaydı. Yine ben endişeliydim ama Feghouli çok iyi bir performans ortaya koydu. İyi pas dağıttı. Fenerbahçe maçındaki görüntüsünden uzaktı. Bu sefer faydalı oynadı diyebiliriz arkadaşlar. Feghouli'nin iyi bir performansı vardı. Bir de günden güne Galatasaray'da büyüyen ve Avrupa'nın da dikkatini çekmiş olan bir Feghouli Kerem Aktürkoğlu gerçeği var. Onun da performansı başarılıydı. Taylan Antalyalı, Berkan Çıkaldao orta sahası da bugüne kadar hep iyi sınavlar verdi. Bir maç hariç. Beşiktaş deplasmanında Beşiktaş bu orta sahayı çözdü. Evet. Yani orada çok üretken değillerdi ama
genel olarak ligde zaten bu üç orta saha çok göze çarptı.
Evet ama Avrupa'da Berkan, Çıkaldao ve Taylan üçlüsü açıkçası iyi bir performans ortaya koyuyor. Bir de bu üçlüyle oynadığı zaman Çıkaldao biraz daha ofansif anlamda ön plana çıkıyor. Fatih Terim'in de bu yönde bir talimatı var kendisine. Salim Manav bu soruyu sormuş Radyo Spor'dan Salim Manav. Çıkaldao'yu evet böyle bir orta saha kurunca Çıkaldao daha ofansif oynayabiliyor diye. Onun da yani o dinamik orta sahanın da payı vardı. Nitekim iyi bir oyunla Galatasaray kazandı. Ama Lazio'da kazandığı için bu galibiyetle beraberlik arasında çok büyük bir fark olmayacak. Galatasaray'ın lider olabilmesi için en kötü sahadan beraberlikle ayrılması gerekiyor. Kaybettiği anda ikinci olacak. Yine devam edecek ama playoff oynayacak.
Evet, bunu zaten konuşmuştuk senin Eyüp Yıldız YouTube kanalındaki yayında da. Ama tabii ki yani bu işin bir moral boyutunu da atlamamak lazım değil mi Metin Dirim? Sonuçta yani tamam Galatasaray berabere kalsaydı Lazio maçındaki kriterler değişmeyecekti ama bir derbi mağlubiyetinden sonra oynanan evet, iyi bir oyun ve alınan 3 puan bunun aslında bir moral faktörü açısından da önemi
kesinlikle,
var.
Kesinlikle kesinlikle. Zaten hani taraftar desteği de bunu gösteriyor. Sen derbiyi kaybettikten sonra buradan bu maç mesela taraftar anlamında bir kırgınlık yaşayacağını düşünürsün ama yaşamadı. Galatasaray taraftarları tamamen doldurdu neredeyse. Şunu söylemek gerekiyor. Zaten biz burada konuşmuştuk. Ben bu karşılaşmada zaten Galatasaray'ın puan alacağını düşünüyordum. İşte şey karşılaşması, son Lazio karşılaşması belki sıkıntı olacak, sorun olacak ama baktığımızda iyi oynayan taraftı. Cagne ile başladığı zaman olay tamamen tersine dönüyor. İşte iki aynı standartta oynayan oyuncu Kerem ve Halil yan yana getirdiğinde oynayamıyor işte. Yani Fatih'in bunu görmüş oldu. Bundan sonraki maçlarda ya da ligde kalan maçlarda nasıl yapacak ya da neyi değerlendirecek hep birlikte göreceğiz. İyi oynadı. Hani şunu da söylemek gerekiyor. Marsilya'da Payet'in olmaması, Cengiz'in olmaması Marsilya'yı çok fazla etkilediğini düşünüyorum. Galatasaray'a dün akşam gerçekten hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda, özellikle ikinci yarıda daha çok kalesine pozisyon veren bir Galatasaray vardı. Daha önceki maçlara baktığımızda dün akşam karşılaşmada bunu da bertaraf etmişti. İyi oynadılar. Güzel bir hani ülke puanını da 18'den 16'ya getirdiler. Ondan dolayı hem Galatasaray hem de işte Fenerbahçe'yi tebrik etmek isterim ama birazdan geçeriz. Onlar da çünkü bir yeni yapılan lig mi diyeriz ona? Ligde yeni yapılan
yeni bir organizasyon.
Organizasyonda boy gösterecek. Bakalım hep birlikte değerlendiririz ama dün akşam karşılaşma nezdinde baktığımızda şunu da şey yapmak gerekiyor, sorgulamak gerekiyor. Kerem'in bu kadar etkili performansını istinaden daha önce neden milli takıma çağrılmadı diye bunu da sorgulamak gerekiyor.
Tabii onu da zaten çok trendlerde olan bir konu. Yani Şenol Güneş eleştirilerinin odak noktası oldu Kerem Aktürkoğlu'nun performansı. Ben şunu sormak istiyorum. Ya ben Galatasaray'da dediğim gibi bu sene iyi maçlar görüyorum aslında. Bu tabii ki bence açık ara en iyi maçıydı Galatasaray'ın ama mesela Lokomotiv Moskova deplasmanı, Lokomotiv Moskova ile içeride oynanan karşılaşmada da yani bütün Avrupa maçları aslında Galatasaray'ın iyi sınavlar verdiği karşılaşmalardı. Ama mesela bu karşılaşmaların çıkışında da Galatasaray hep bir sıkıntı yaşadı Süper Lig'de. Ve bu hafta da Malatyaspor deplasmanına gidiyor Galatasaray pazar günü. Bu karşılaşmanın da yorgunluğu ne derecede olur? Bunu sormak istiyorum. Ve mesela bir maç seçme muhabbeti vardı Galatasaray oyuncuları için. Tabii ki de bu büyük bir itham ama şöyle söyleyeyim ben. Şöyle tekrardan cümleyi düzelteyim daha doğrusu. Yani bu karşılaşmalara gösterilen yoğun efor diğer karşılaşmalarda gösterilen efordan daha az oldu, daha fazla olduğu ortada gibi Galatasaray'da. Mesela yeni Malatyaspor deplasmanı belki çok kritik bir maç Galatasaray için. Bu hafta da kaybedersen zaten şu anda şampiyonluk şansını ikimiz de hemfikiriz bu konuda Eyüp Yıldız'la beraber. Düşük görüyoruz Galatasaray'ın. Bir de yeni Malatyaspor karşılaşmasında deplasmanda olası bir puan kaybı Galatasaray'ı resmen yani o tablodan silecek gibi gözüküyor. Sence bu bilincin farkında mıdır Galatasaraylı oyuncular ve hani nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
Bu burada problemi sadece Galatasaraylı oyunculardan kaynaklandığını düşünmüyorum. Fatih Hoca'dan da kaynaklanıyor. Yani Fatih Hoca Avrupa'daki kadroyu lige taşımıyor. Mutlaka orada farklı bir takım tercihlerde bulunuyor. Mesela Fatih Karagümrük maçını düşünelim arkadaşlar.
Emre Kılınç oynamıştı.
Emre Kılınç oynadı, Ömer Bayram oynadı. Yine yanlış hatırlamıyorsam Babel 11'deydi. Şimdi böyle olunca ana omurgayı bozduğun zaman Türkiye Ligi de öyle çok vasat sıradan bir lig değil. En azından takımların güçleri birbirine çok yakın. Doğal olarak kazanamıyorsun. Galatasaray'da böyle bir problem yaşanıyor. Şimdi burada bir omurga var. Cagne'nin iyi performansı var. İşleyen çarklar var. Orta saha çok dinamikti. Kerem Aktürkoğlu'nun performansı çok yüksekti. Buraya sakatlığı ayrı tutuyorum. Sakatlık dışında burada değişim yapmak Galatasaray'ın oyununu çok bozuyor. Ve Fatih Terim hep bu değişimleri yaptı. Bence değişim yapmaması lazım. Rotasyon illa çok ilginç bir kadroyla çıkıp o maçı kaybetmek anlamını taşıyor. Mesela Antalya Spor Beşiktaş maçını hatırlayalım. Beşiktaş avans paylaşımı yapmıştı. İlk yarı 2-0 mı bitmişti arkadaşlar?
Evet, 2-0 Antalya öndeydi.
Sonra Beşiktaş A takımına döndü ve 3-2 kazandı. Şöyle bir şey yapabilir miydi Beşiktaş? A takımıyla çıkıp yani ilk 11'i muhtemel 11'iyle çıkıp ideal diyelim. İdeal 11'iyle çıkıp maçı kazanma noktasına geldikten sonra rotasyon yapamaz mıydı? 5 tamam. Oyuncu dinlendirebilirdi. Biraz buna dönmek lazım. Galatasaray'daki problem buradan kaynaklanıyor. Ben peki, Galatasaray'ın ligde de çıkışı bu Malatya maçıyla beraber başlatabileceğini
şunu sormak isterim. Kulübesi bu kadar güçlü mü? Beşiktaş'a baktığında hem Şampiyonlar Ligi'ni tolere edecek bir şey yapılanma içerisindeydi. Galatasaray'da bu var mı peki? Yani,
şu an bence Beşiktaş'ta da asla yok yedek kulübesi.
Şu an tabii ki Beşiktaş'ın artık yani son maçta baktığımızda hiç yok. Ama işte Galatasaray'da Kerem'i yerini dolduracak ya da işte
ya şimdi Cagney'i... var kulübede oyuncular var. Yani
Berkan ve Çıkaldağ'ın yeri dolmaz bir kere. Bu adamların karşılaşmaların %90'ında oynaması gerekiyor Galatasaray'ın
ortası. Evet, Berkan ve Çıkaldağ'ın yerine dolmaz. Kim oynatabilirsin? Tayland'da sağdaysa oraya atabileceğin bir Asunçağ var. Asunçağ yani
kağıt üzerinde var.
Tamam, onu diyorum zaten. Onların yaptığını yapabiliyor mu? Hayır, yapamıyor. Ömer Bayram var oralarda oynayabilen. Çıkal daha katkısı verir mi? Veremez. Haklısın. Biraz alternatifsiz orası. Fakat işte Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılıç, bunlar hepsi ofansif anlamda Olcan Çağlayan iş yapabilecek, fark yaratabilecek futbolcular.
Evet.
Bunları hamle olarak kullanabilir Fatih Terim. Ama işin özünde artık yani ligde, bu Fenerbahçe ve Beşiktaş için de geçerli, ligde kredin kalmadı. Sen Trabzonspor'un 10 puan, 11 puan, 12, 13 puan çok büyük bir farkla Trabzonspor'un gerisindesin ve mutlaka ve mutlaka biraz bir ligde seri yapmaya ihtiyacın var. O seri yaparken de Trabzonspor'un puan kaybetmesi gerekiyor.
Galibiyet bekliyor musun pazar günü?
Bekliyorum. Yani
Malatya'da eğer, kötü durumda şu anda.
Eğer Fatih Hoca ben kardeşim Lazio maçıyla Marsilya kadrosuyla çıkmıyorum, 4 tane oyuncuyu değiştirdim derse gene Galatasaray kazanamaz. Ama bu kadroyla çıkarsa ve bu kadroda Marsilya maçındaki mücadeleyi, hırsı ortaya koyarsa bence Galatasaray kazanır.
Şimdi ben kazanacağını düşünüyorum. En son 2018 yılında yeni Malatyaspor Galatasaray'dan puan almıştı. En son Giresunspor'la karşı karşıya geldi.
2-0 yenmişti Malatyaspor.
Evet, en son lig maçında.
2018-2019.
Ali'nin bu özelliğini seviyorum. Fikstür çocuk. Şeye baktığımızda Giresunspor'la karşı karşıya geldi son maçta.
Ansiklopedi gibi ya.
Evet evet, kaybetti yeni Malatyaspor. Galatasaray karşısında ben çok duracağını düşünmüyorum. Çünkü şuna bakmak gerekiyor. Yurt dışı performansın, yani yurt dışı karşılaşmalarında oyuncular çünkü kendilerini pazarlamak için bu karşılaşmalarda daha böyle performansını ya da daha işte oyun şeklinde yükseğe çıkartmaya çalışırlar. Diğer Fegül'ü örneğini verelim. Dün akşam oynadığım maçta baktığımızda ilk golün pasını atan, işte çok fazla top tutan ya da çok fazla arkadaşlarını topla buluşturan bir özelliğe sahipken yeni Malatyaspor maçında mesela biz bekliyoruz yani Fegül'ü yine bu performansını o maçta sergileyecek mi gibi düşüncemiz var. Bunu sergilerse, Babel'den fayda görürse, Eyüp Yıldız çok fazla hani Babel'e şey yapmıyor ama alternatif olarak ikinci yarıda oyuna soktuğunda o şeyi takımda toparlayabiliyor. Babel'den de fayda görürse ben Galatasaray'ın zaten yeni Malatyaspor, hani güçsüz yeni Malatyaspor karşısında farklı kazanacağını, bir de özellikle Trabzonspor puan kaybederse ya da işte Beşiktaş ya da Fenerbahçe puan kaybederse bu Galatasaray'ı daha çok böyle ateşleyeceğini düşünüyorum.
Vallahi bu haftaki karşılaşmalar zor. Yani onu bir söylemek lazım. Trabzonspor için de, bence Fenerbahçe için de çok kolay maçlar değil. Galatasaray Malatyaspor karşılaşmasının zorluğunu ben Fenerbahçe Göztepe Fenerbahçe karşılaşmasının zorluğuyla yakın tutuyorum evet. Açıkçası. Çok zor bir karşılaşma. Ben kazanamama ihtimali olduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın.
Şunu da konuşalım.
Fegüli 11 başlamaz bu arada bence Malatya deplasmanında. Barış Alper falan başlayabilir. Yani ben yine bir ufak çaplı bir rotasyon bekliyorum.
Şunu da konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Kulüpler Birliği dün Ahmet Ağaoğlu çıkıp açıklama yaptı. İşte biten kalan 6 hafta süresi içerisinde hakem konuşmayacaklarını söylemişler. Yani bunda programın bir tarafına sıkıştıralım, bunu da konuşmamız gerekiyor tabii diye düşünüyorum.
Fenerbahçe'ye geçeceğiz ama tabii ki Fatih Terim'e verilen, dün Marsilya maçından sonra açıklanan 5+1'lik cezayı da konuşmamız gerekiyor. Eyüp Yıldız nasıl değerlendirdin bu kararı?
Vallahi bence fazla bir ceza. Şöyle bir şey yapılıyor Galatasaray'a, Fatih Terim'e. Fatih Terim bir hata yaptığı zaman bütün raporlar eksiksiz tas tamam bir şekilde tutuluyor. Gözlemci tam yerinde oluyor. Bütün görüntüler değerlendiriliyor. Fatih Terim'in bütün hareketleri odaklanılıyor. Ve ceza da layıkıyla ve en üst perdeden veriliyor. Burası tamam. Eğer standart buysa, bütün teknik direktörlere bu şekilde davranılacaksa Fatih Terim'e de böyle davranılması lazım. Ama diğer taraftan bakıyorsun bir olay yaşanıyor. Sonra ceza açıklanıyor. O cezaya bakıyorsun. İşte gözlemci onu görmemiş. Diğeri onu yakalamamış. Hakem onu görmemiş. Yan hakem onu duymamış. Dördüncü hakem o esnada başka bir yerdeymiş diye. O normalde verilmesi gereken ceza verilmiyor. Böyle olunca doğal olarak Galatasaraylıların da bu kadar astronomik cezalar sadece Fatih Terim'e mi veriliyor diye bir sorgusu oluyor. Burada standart olsa kimse itiraz etmez. Fatih Terim'in yaptıklarını başka bir teknik direktör yaptığında aynı çapta bir cezaya maruz kalsa, standart budur, örnek budur üzerinden gidilse burada hiç kimsenin itirazı olmaz. Ama bu olmuyor. Galatasaraylıların tepkisi ve isyanı da bu noktada açıkçası. Ben kendi adıma Bakıyorum raporda, tamam hepsini eksiksiz tutmuşsunuz. Daha önceki örneklerde bu niye tutulmadı? Ben bunu sorguluyorum. Ha şunu da söylemek isterim. Fatih Hoca orada öfkesine hakim olacak. Basın toplantısına girmedi ve gazetecilerin sorularını cevaplandıramadı. 5 maç az mı? 5 maç Galatasaray teknik direktörsüz
çıkacak. İlkini bitiriyor.
Bir de Metin, Galatasaray'ın ikinci antrenörü de teknik direktörü de yok.
Evet.
Yani Fatih Terim olmadığında eskiden yok. Kim oluyordu? Levent Şahin oluyordu. Ama şimdi evet. Necati Ateş var, Selçuk İnan var. Minik takım bile çalıştırmamış insanlar. Fatih Terim'in yanında staj yapıyorlar şu an. Kim? Altyapıdan bir tane lisanslı hoca bulacaklar, oraya koyacak.
Büyük ihtimalle.
Gerek var mı buna? Burada Fatih Terim'in hatası çok büyük. Ayrı bir hikaye. Fatih Terim düzenli olarak her sezon 5 maç, 6 maç ceza alıyor.
İşte Fatih Terim de...
standart buysa bütün...
Bunu biliyor olması lazım. Yani bunu biliyor olması lazım. Yaptığı hareketlerden dolayı kendisine ve kulübüne zarar veriyor. Çünkü 5 maç az maç değil. Yani baktığımızda geçen sezonlarda da, geçen zamanlarda da aynı şekilde ceza veriliyor. Eyüp Yıldız'a katılıyorum. Şimdi bu ceza, ben niye 5 maç diye sorgulamıyorum açıkçası. Bu ceza diğer teknik adamlara niye 5 maç olarak verilmiyor diye onu sorgularım. Çünkü eskiden ulaşamıyordum belki. Şu anda kamera görüntüsü var.
Ya ya şimdi da... Beşiktaşlılar yanlış anlamasın. Ama Galatasaraylılar bu karşılaştırma yapıyor. Sergen Yalçın'ın kameralara yansıyan bir küfür var mı? Küfür
var.
Küfür orada kendi kendine ettiği bir küfür mü, yoksa hakemle olan diyalogdan sonrasında oluşan bir küfür mü? Sen onu raporuna yazmıyorsun. Bir maç ceza veriyorsun Sergen Yalçın'a.
Evet.
Ama söz konusu Fatih Terim olduğunda her şey eksiksiz tas tamam yazıyorsun. Biraz buna itiraz var. Buna itiraz var Galatasaray'da. Ama şunu da mutlaka söyleyelim. Yani Fatih Hoca, ki bunu Galatasaray camiası içerisinde de seslendirenler var. Yani mutlaka sezonda bir maçta kendini kaybedip, öfke kontrolü yapmayıp...
Subotika gibi.
Cezalar oluyor. Olmuyor. Geçen sene Fatih Karagümrük maçında yaptı bunu Fatih Hoca.
Kasımpaşa maçında da bir şey yapmıştı.
Ya işte her yıl bir iki maçta Fatih Terim bu kadar büyük cezalar alacak noktaya
geliyor. %25'ini kaçırıyor. Senin her sene.
Olmaz.
Peki bu şeye mi denk geliyor
Fatih
acaba?
Fatih Terim boyutu.
Hani genelde kaybedilen maçlara ya da işte o basın toplantısında muhabirlerle, basın mensuplarına...
Ben onu bilemem. Yani niyet okuyamam Metin. Yani onu söyleyenler var. İşte Fatih Terim basın toplantısına katılmamak için kendisini attırdı. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum.
Ben 5 maç için de attırmaz zaten.
Bu niyet okumadır. Ama ben şunu söylüyorum. Yani Fatih Terim'in... Hele bu kadar zayıf bir teknik ekibi varken, bilinçli olarak zayıf tutuyor Fatih Terim teknik ekibini. Fatih Terim teknik ekibi içerisinde dominant bir isim yok. Necati Ateş, Selçuk İnan, bunlar evet. Çok sevilen ama tecrübesiz isimler. Minik takım bile çalıştırmadan Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapıyorlar.
Bir önceki dönemde aynı mesela. Ümit Karahan ve Ümit Davala,
Hasan Şah,
Hasan gibi.
Levent Şahin orada en tecrübeli isimdi. Ama bu ekip son derece tecrübesiz.
Evet.
Bu ekipte Fatih Hoca'ya hocam öyle değil de böyle yapsak daha iyi olabilir diyecek biri yok. Bu kadar zayıf bir teknik ekibin varken sen bir de öfke kontrolü yapmayıp 5 maç ceza alıyorsun. Büyük problem.
Yani hem 5 maç ceza yanlış, hem de açıklandığı zaman.
Zamanı yani, yanlış.
Galatasaray Marsilya galibiyetinden sonra... bu cezayı açıklayınca ve cezayı da abartı bulunca insanların bazı sorular sorması da çok normal yani bu noktada.
Bu ceza hani... ne zaman açıklanabilirdi? Maçtan önce yaşayan açıklanmasına Galatasaraylılar çok büyük bir tepki gösteriyor. Çünkü bu cezaların günü Perşembe günü arkadaşlar. Şimdi ben mesela federasyonla empati yapıyorum. Perşembe günü. Maçtan önce açıklandı daha önce. Vay arkadaş, siz bizim moralimizi bozdunuz. Maçtan önce ceza açıkladınız zaten.
Evet.
Maçtan sonra da biz seviniyorduk, niye açıkladınız diyorlar. Yani cuma sabah mı açıklanmalıydı? Ben açıklama saatine takılmıyorum. Açıklama saatine takılmıyorum. Ben niye takılıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Yani standart yok. Metin bir kavga çıkarttığında farklı ceza alıyor. Sen farklı ceza alıyorsun, ben farklı ceza alıyorum. Baktığında yaptığımız hata birbirine çok yakın. Aşağı yukarı aynı.
Tehlikeli hata.
Evet. Aşağı yukarı aynı hatayı yapıyoruz. Evet. Tabii ki de olaylar tam olarak benzer olması mümkün değil. Ama aşağı yukarı aynı diyaloglara giriyoruz. Aynı hatayı yapıyoruz. Ama Metin 5 alıyor, sen 3 alıyorsun, ben 1 alıyorum.
Katılıyorum ben de. O kararın...
Ya biz bunu hakem konusunda da işte standartsızlık olmaması, verilen kararlarda bir standartın olması gerektiğini hep söyledik. Hoca hakkında da yani hocaya işte sen ceza veriyorsan bu cezayı neye göre, neye istinaden verdiğini de söylenmesi gerekiyor. Diğer hocanın cezası azsa diğer hocaya niye bu cezada aynı hareketten ya da aynı tepkiden dolayı az ceza veriyorsan bunu sorgulaması gerekiyor. Taraftarlar da bunu sorgularken diğer kulüp takımın taraftarları da farklı algılamaması gerekiyor diye düşünüyorum ben açıkçası.
Evet, isterseniz Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de
geçelim.
Aslında çok kritik bir karşılaşmaya çıktı ve derbi galibiyetinin moraliyle çıktı aslında. Bu karşılaşmadan önce şöyle bir durum vardı. Bir puan gerisindeydi Olympiakos'un Fenerbahçe. Her ne kadar Fenerbahçe beraberlik de okey gibi görse de aslında beraberlik senaryosu da bence Fenerbahçe'ye yarayan bir senaryo değildi. Son hafta Olympiakos Antwerp'le oynayacak. Yani 3 puan almaması mucize bir karşılaşma
ama
bence.
En azından ne olacaktı?
Son haftaya bir Olympiakos'un
evet kaybedeceği puana göre sen
bir de Frankfurt'u yenecektin.
Bir de stres yapacaktı. Mesela Olympiakos ben bu karşılaşmayı kaybederim mantığıyla çıkacaktı. Şu anda o da kalmadı.
Bir de şimparsal boyutu var. Tabii. Şimdi mesela konferans ligindeki galibiyet, beraberlik, gruptan çıkma vesaire primlerine bakıyorum. Bir
çok az.
Avrupa Ligi'ne bakıyorum.
Tabii ki.
Mesela Galatasaray şu an 11 milyon euroyu kazanmış. 11 milyon euro. Türkiye şartlarında iyi para 11 milyon euro. Yani oyuncu alacaklarının 3'te 1'i.
Tabii %100 öyle.
30 milyonluk 35 milyonluk bir takım gibi düşün Galatasaray'ı oyuncu alacaklarını. 3'te 1'ini konferans Avrupa Ligi'nden çıkartıyorsun. Oradan bir tur atlaman... bir 7-8 milyon euro daha kazandırıyor.
Tabii ya Galatasaray'ın baktığımızda son şey Lazio maçı beraberlik falan desek bir üst tura çıktığında orada da bir para alacaksa tabii ki yani inanılmaz.
O yüzden yani Avrupa liginde senin kazanacağın para ile konferans liginde kazanacağın para bir değil, prestij bir değil. Fenerbahçe için Metin ben...
Arada %80'lik bir fark vardı mesela. UEFA'da 6 milyon alırken konferans liginde 2 milyon alıyordun öyle bir şeydi.
Evet. Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi arasında da öyle bir evet. fark var. Yani olabiliyorsan Şampiyonlar Ligi'nde olacaksın. Şampiyonlar Ligi'nde bu başarıyı ortaya koyduğunu düşün.
22 almış şu anda.
Evet 22-25 o civarlarda bir para geliyor. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili Metin ilk seni dinleyelim. Çünkü sen daha dikkatli.
Ben şunu savunuyorum
sonra
bu arada.
Sonra ben üzerine kendi düşüncelerimi bekleyeceğim.
Ben bu arada şunu savunuyorum. Fenerbahçe dün yani yenmek için sahaya çıkmalıydı. Biz beraberliği cebe atalımdan çok hani kazanmak için sahaya çıkmalıydı. Kazanmak için sahaya çıkan bir Fenerbahçe bence yoktu. İlk yarıda İrfan Can'ın direkten dönen topu dışında ve ikinci yarıda Mert Hakan'ın ceza sahası içinden vurduğu top dışında Fenerbahçe'nin bence pozisyonu yok. Olympiakos'un da çok yok bu arada. Olympiakos da kötüydü ama yani...
Ben halen hocanın bir önceki Galatasaray karşısındaki kadroyu niye bozduğunu düşünüyorum. Sen devam edebilirsin.
Ya tabii ki öyle ama yani neydi o kelime hep unutuyorum. Bir galibiyetten sonra gelen bir hava oluyor.
Rehavet.
Rehavete evet. kapıldığını düşün. Benim de aklıma gelmedi.
Benim gibi adama soruyorsun.
Rehaveti şöyle. Şimdi Olympiakos'u gidip de Yunanistan'da yenmek zor abi. Şimdi onu bir kabul edelim. Gerçekten kolay değil.
Daha
ama
zorunu yaptı. Galatasaray geldi de Osmanlı'da evet. yendi. Ki evet. Daha ama şey bir atmosfer vardı.
Bak orada,
atmosfer
orada topu yani. Fenerbahçe çok fazla ayağında tuttu. Burada Mesut yoktu. İrfan vardı. Mert Hakan yanlış bu pozisyonda çok fazla şey yapamadılar.
İşte teknik direktörlerin ben yani bir maçta iyi oynayan bir takımda yapmış oldukları, bir sonraki maçtaki yapmış oldukları radikal değişiklikleri anlamakta zorluk çekiyorum. Bunu Fatih Hoca da yapıyor. Fatih Hoca tam tersini yapıyor.
Ama mesela kimi
Avrupa'da çok iyi takımla çıkarken ligde çok berbat bir takımla çıkabiliyor.
Şimdi kadroda kimi beklerdiniz?
Galatasaray maçında Rossi nasıl başladı?
Yedeklerdeydi.
Kim oynuyordu o tarafta? Ferdi oynuyordu. Ferdi'nin bir sakatlığı var mıydı yok muydu bunu sorgulamak gerekiyor. Yok suya.
Yok sonradan oyuna girdi.
Tamam girdi işte. Ferdi
bek oynuyordu ya Galatasaray maçı.
Tamam iyi oynadı diyor ama. İçinde diyor ki orada, iyi oynadı.
Hayır Rossi'nin mevkisinde oynamıyordu.
Tamam bek oynuyordu ama iyi oynuyordu. Aynı
niye
şekilde,
değiştirdin yani?
Niye değiştiriyorsun kadroyu niye bozuyorsun? Dörtlü başlıyorsun. Ha dörtlü başlamasa da çok önemli değil söyleyeyim hemen. Elsar abi yine girmiş olduğu çok fazla pozisyon vardı dörtlüde. Şans Fenerbahçe'den yanaydı. O girdikleri pozisyonu değerlendiremediler. Karşılaşma işte 90. dakikaya kadar beraberlik de gitti. Sonra işte Ferdi'nin bir hatası golü getirdi. O topu bıraksa avuta çıksaydı belki çok şey olmayacaktı. Hocayı şunu sorgulamak gerekiyor. Hoca ise sen bir hafta önceki karşılaşmada Galatasaray maçında hafta bile değil ya. 4 gün önceki maçta sen takımın işte Rossi'yi oynatmadın. Rossi yedekteydi.
Mesut sakat mı?
Mesut'un
sakat.
Bir sakatlığı vardı. Yani bu Salah'ı niye oynatmıyorsun mesela? Tamam Chelsea'yle belki anlaşacak gidecek ama sen ikinci yarıda alıyorsun. Orada bir sakatlık ki yaşarsa.
Atilla Salah'ı ay canım Chelsea'ye gidecekse de gitsin.
Ha belki kontratı imzalamışlardı şey ya.
Chelsea'ye satacaksın diye sen Avrupa Ligi'nden elenmek zorunda mısın? Lige havlu atmak zorunda mısın?
Serand'ı daha önde görüyor.
Salah'ı beğenmiyormuş.
Allah Allah.
Chelsea'ye satacaklar diye değil.
Tisserand'ı daha önde görüyoruz olayını.
Tabii canım. Chelsea'ye satacaklar diye Salah'ı oynatmıyorsa çok yanlış. Fenerbahçe'ye yapılmış bir yanlış. Ya bak, şimdi Kerem'i de bir sürü takım istiyor. Galatasaray aman ben oynatmayayım sakatlanmasın diyor mu? Yok öyle şey, değil. Atilla Salah'ı beğenmiyor.
Şimdi 20 milyonluk bir anlaşma yapılmış Chelsea'yle. Yani o kadar tamam. Bir para gelecek. Kasaya para girecek de bana... Şey mantığı gelmiyor mesela. Şu doğru gelmiyor. Antwerp maçında da ikinci yarıda oyuna soktu. Ya da işte
beğenmiyor biraz... Metin. Bence kontratta biz bu oyuncuyu aldık. Siz bu kalan maçlarda oynatmayın diye bir madde.
Zaten oynuyor.
Yani İkinci yarıda oyuna girdi. Bence orada Pereira Salah'ı beğenmiyor. Bence Türkiye Ligi'nin en iyi stoperlerinden kesinlikle. Biri.
Ya da şöyle düşünüyor. Bu adam ikinci yarıda zaten aramızda olmayacak. Ben bu adamsız bir kadroyu oturtayım hayır, diyor. Belki
ama senin bugün bu puanı cebine koyman lazım.
Tabii canım yani. Şimdi yani,
ama bir şey söyleyeceğim. Salah'ı oynadıktan sonra gol yediler zaten.
Ayrı bir şey bak. Şunu Salah'ı Chelsea'ye gideceği için değil, Salah'ı beğenmediği için oynatmıyor. Diğer taraftan ben Fenerbahçe'de şöyle bir problem görüyorum. Fenerbahçe'de hala da deneme yanılma yöntemi var.
Evet.
Hala da Fenerbahçe ligin bilmem kaçıncı haftası olmuş, 14. haftası olmuş. Avrupa Ligi'nin de sonuna gelinmiş. Hala da acaba şunu şurada denesem nasıl olur? Şunu şöyle yapsam olur mu?
Evet.
Diye deneme yapan bir teknik direktör görüyoruz. Fenerbahçe tabii ki de derbi kazandı. Fenerbahçeliler çok mutlu oldular ama Fenerbahçe derbide iyi oynamadı Metin. İster bana kızın, ister Fenerbahçeli arkadaşlar tepki göstersinler. Fenerbahçe'de çok ciddi anlamda problemler var. Orta sahası Fenerbahçe'nin ofansif anlamda İrfan ve Mesut da çok yetenekliyken defansif anlamda çok kolay geçilen bir
Sosa'nın dün akşam işte desteği yoktu. Sosa'nın çok yanlış oynaması vardı. Sosa ayağında çok fazla topu tutamadı. Öyle bir şey söyleyeyim sana katkıda bulunayım. Öbür türlü baktığımızda Tisserand'ın ben Salah'ın topla çıkışını daha çok beğenirim. Yani orta sahaya çıkıp boş alan yaratıp kendi takım arkadaşına top atması daha şeydir üstündür Tisserand'dan. Tisserand'ın yapmış olduğu kim takımın en iyisi? Yani hocayı bunu sormak gerekiyor. Bu haftaki kadroda mesela Göztepe maçını birazdan konuşacağız. Rossi ile mi başlayacaksın? Yani bu hafta çünkü hafta içi başlamayacak.
Mesut oynayacak mı acaba hafta sonu? Mesela onu da tartışmak lazım. Şimdi Fenerbahçe için bu arada Göztepe maçı da çok kritik yani Fenerbahçe için. Yani şimdi Galatasaray'ı kazandı derin bir nefes değil.
Kritik kısmi bir maç nefes. Var mı?
Fenerbahçe'nin bu kalan bütün maçları şey yani kritik.
Şu an hepsi tamam devam mı maçı? Mesela Fenerbahçe sadece derbi kazanmadı geçen hafta. Fenerbahçe lige tutundu. Galatasaray ligden kopma noktasına geldi. Tabii. Ya bütün maçlar böyle. Galatasaray için hele Malatya deplasmanı, Trabzon kazandığı anda Galatasaray'ın puan kaybetmesi demek ligi anlamsız hale getiriyor. İkincilik mücadelesi olur ondan sonra. Bu böyle. Ben geçenlerde Beşiktaş kaybetti, adayı terk etti dedim. Zannediyorlar ki Beşiktaş'ta arkadaşlar sadece Beşiktaş için böyle bir yorumum var. Hayır, Galatasaray için de yapıyorum bu yorumu.
Ya, o gün burada zaten derbide söyledin.
Söyledik. Derbi kaybeden adayı terk eder dedik. Galatasaray bence işi çok zor. Mesela şu an Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin Avrupa'ya motivasyonu düşük. Lige biraz daha fazla. Galatasaray'ın Avrupa'ya yüksek. Evet. Lige daha düşük. Bu noktaya doğru
ya işte,
yani.
Hocayı sorgulayamıyoruz. Bir önceki Galatasaray maçında kadroyu kimin yaptığını bilmiyoruz. Ali Koç, Mesut ya da işte araya kimler gitti.
Kadro yapmadı da dörtlü oynama tavsiyesine uyuldu.
Ama işte dörtlüyü oynatırken de oynatacağın adamın olmaması, burada tekrar işte üçlüye dönmesi, demin de söyledim, çok fazla bir şey değiştirmedi. El Şarabi çok fazla pozisyona girdi. Onyekuru çok fazla pozisyon içerisindeydi. Ya da Valbuena, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, yine iyi oynadı. İşte burada kadroyu değiştirmek çok önemli değil. Önemli olan oyuncuyu niye değiştiriyorsun? Sistemi değiştirirsin. Oyuncuyu niye değiştiriyorsun? Yani Rossi bu kadar başladıysa Galatasaray maçına niye 11'de başlatmadın? Bunu sorguluyorum ben.
Rossi biraz şey, yani Avrupa maçlarında herhalde değerlendirmiş.
Demek canlı yayınlarda böyle oluyor böyle. Bunda da bir şey yok zaten de. Ben Eyüp Yıldız'a katılıyorum. Yani Fatih Terim de bu hatayı yapıyordu. Ama son maçta bunu yapmamış oldu. Halil'i Kerem'i oynatıyordu. Son maçta hiç Cagney'i denedi.
Fatih Hoca ne yapmış? Halil'in ceza sahasında etkin olmaması nedeniyle oraya Cagney'i koymuş. Artı orta sahada da Marsilya Lazio maçlarında başarılı olan kurguya geri dönüş yapmış.
Şimdi Cagney sırtı dönük oynuyor. Bir tane pozisyonu var. Orada zaten defansif oyuncuların çıkmasını da engelliyor. O top direkten döndü. Kerem tamamlayamadı. Tamamlasaydı aslında çok erken öne geçecekti. Fenerbahçe'nin oyuncusu, santrafor oyuncusu Berisha bunu yapamıyor.
Evet, Berisha'nın da ya burada en büyük sıkıntı Fenerbahçe'de şu an, ben hala söylüyorum. Berke şu anda güven veriyor gibi olabilir ama yine bir yerde söyleyeyim ki bence bir Altay Bayındır değil. İkinci yok. Sıkıntı...
Dün ters gelen bir top vardı. Oyuncuya çarptı, onu çok iyi çıkarttı. Refleksi o konuda çok iyiydi yani o pozisyonda.
Ya eyvallah ama ben yine söyleyeyim yani. Bir, belli bir noktada sıkıntılar çıkacağını düşünüyorum. İkinci olay Valencia dönmeden Fenerbahçe'nin her maçı sıkıntı. Evet. Valencia'nın bu takıma dönmesi lazım. Çünkü Berisha falan olmuyor. Ya şu ana kadar olmadı Berisha.
Ama işte Valencia da santrafor değil.
Ama oluyor bir şekilde.
Valencia bir şekilde Berisha'dan oluyor. Da daha iyi santrafor. Evet. Serdar Dursun'dan da daha iyi santrafor.
Hayır, Serdar Dursun oynatırsın.
Atilla Salahi'yi satıp Fenerbahçe bir santrafor, bir de stoper alacağı söyleniyor. Mesela Vedat Muriç ve Umtiti'den bahsediliyor.
Vedat Muriç'i mesela niye tekrar Vedat Muriç abi?
Vedat Muriç'in ben geleceğini düşünüyorum.
İş yapar.
Abi yapar da şimdi bonservisi vereceksin Vedat Muriç'e tekrardan.
Verecek, mecbur verecek. 25'e satarsa Vedat Muriç şimdi piyasası düştü. 3-4 verecek yani. Buna bir, yapacak bir şey yok.
Ya Fenerbahçe...
Sen 25'e sattıysan eğer oradan 5 lira Vedat Muriç'e bonservis parası çıkartırsın.
Hep katılır mısın bilmiyorum. Çünkü Milli Maç'a Serdar Dostum oyuna her girdiğinde pozisyon yarattı ve pozisyon içerisindeydi. Birkaç tane de gol oldu.
Berisha yerine tercih eder misin?
Ederdim tabii ki. Hem sırtı dönük oynayabiliyor, hem topu tutabiliyor. Yani orada ben hoca zaten...
Ya. Ben etmem. Yani çünkü Serdar Dursun'un... Abi tam hedef adamı Serdar Dursun. Yani topu yolla ve bitiriciliği de böyle muazzam değil. Onu da söyleyeyim. Berisha kesin daha önde.
Almanya tamam işte Salzburg'da oynuyor, işte Avustralya'da oynuyor. Almanya 2. liginde gol kralı olmuş bir oyuncum var. Ve bundan yararlanamıyorsun. Yani bu arada Almanya'da gol atıyor.
Bir şey anlatacağım. Salı günü bu yaptığımız programla ilgili başıma bir olay geldi. Bir mekanda otururken. Baş rolde de sen varsın Bitin. Olayın kahramanı sen varsın. Sensin. Şimdi hatırladım. Yayının sonunda onu anlatacağım.
Çok kısa o zaman tahmin alayım. Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması.
Zor beraberlik. Maç olacak. Zor maç olacak. Ben kazanır diye düşünüyorum.
Fenerbahçe.
Evet.
Ben beraberlik diyorum.
Ben de puan kaybediyorum Fenerbahçe için. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş, Ajax karşısında ilk yarısı aslında iyi oynadı bir karşılaşmayı. 2-1 mağlup olarak sahadan ayrıldı. Ya belli bir noktada artık bu şöyle prestij maçıydı Beşiktaş için. Hani hem sıfır çekmeyelim gruptan, hem de bir tekrardan taraftarla barışalım. İlk yarıda kısmen olumlu sinyaller verirken...
Ajax'ı yenmenin bir de şeyi olacak.
Prestij işte.
Yani prestijin yanına bir de güven koy. Ya aslında biz iyi takımız, hani mücadele ettiğimiz zaman bakın Ajax'ı yenebiliyoruz. Duygusu çok önemliydi. Ama
olmadı.
Yani ben Larin'i çok beğeniyorum. Beşiktaş'ta da sözleşme imzalamıyor. Ve bu şekilde sezonu tamamlarsa benim aldığım duyumlara göre Galatasaray ve Fenerbahçe'de devreye girecek Larin için. Yani sezon sonu İnanılmaz bir Larin transfer savaşı göreceğiz.
Peki ben çok inanmıyorum. Larin dediğin için sana sormak isterim. Sosyal medyada senin de önüne düşmüştür. Sözleşme imzalamadığı için girdiği sadece bir pozisyonda, diğer pozisyonlarda bilerek hani gol atmadan...
Hayır canım, kim yapar onu ya? Larin o golleri atsa kazanacağı para 2,5 olacak, 3 evet. olacak. Yani sen yapar mısın?
Ben yapamam.
Böyle şeyleri asla itibar etmem ben. Atamadı. Çok beceriksizdi. Atamadı. Metin, düşünsene Beşiktaş Ajax'ı örnek veriyorum 3-1 yenmiş ve Larin hat-trick yapmış. Kim böyle bir şey yaşamak
bu istiyor? Ajax Sporting Lisbon'u yenmişti, Dortmund'u yenmişti ve Beşiktaş'a yenilince...
Yani şimdi
12, 4'te 4 gidiyordu.
Evet. O yüzden yani Larin'e öyle sözleşme yapmadığı için kaçırdı falan öyle bir şey yok. Larin oynadı ama son vuruşları çok kötüydü yani. Evet. Son vuruşları çok kötüydü ve bence bu eğer son vuruş problemi bir maça mahsussa, yaşadığı bir talihsizlikse ben Batu Şahin'i de önüne koyarım. Enkudu solu yapıyor çünkü. Sol açıkta Enkudu, sağ açıkta Gezal, göbekte Kayların oynarım ben. Kayların zaten Beşiktaş'a da ilk geldiğinde santrafor.
Evet.
Baktılar santrafor pek isteneni veremiyor, sola çektiler.
Evet.
Ben ama Larin'i beğendim. Beğendim derken pozisyonlara çok iyi girdi fakat onları atamadı.
Peki, kanat forvet olur Larin. Peki, kanat forvet olur. Normal santrafor olmaz Larin.
Sergen Hoca'nın yine bir oyuncu
olmaz. Hayat ya olmadı hiçbir zaman şu anda Beşiktaş'ta normal santraforda verimli.
İyiydi adamın gerçek pozisyonu santrafor.
Değilmiş demek
ki abi. Beşiktaş'ta kanat forvet oldu.
Abi değilmişti. Bak santraforda Beşiktaş'ta ben Larin'in iş yaptığı karşılaşma hatırlamıyorum.
Ya şimdi santraforda bir pozisyon hatırlarsınız. Kaleciyle karşı karşıya geldi. Sola çekti. Hafif ayağa kaydı. Kaymasa mesela o gol olacaktı. Şimdi şunu sormak isterim. Tekşehir'e için Sergen Hoca'nın yaptığı açıklamayı nasıl buluyorsunuz mesela?
Ne dedi ben kaçırdım.
Hani istediğimiz verimi alamıyoruz dedi. İstediğimiz oyuncu bu değil dedi.
Karius için yapmıştı Metin buna benzer
bir şey söyleyeyim. Larius'u bir dakika.
Geçiyorum. Karius işte. Loris ve Karius'u evet. Karıştırıp Larius yaptı. Larius bence yapmış. Daha güzel oldu yani. Larius da denilebilir. Metin bunu hatırlayacaksın.
Douglas'a da yaptı.
Hata ama bu açıklama hata.
Biz Metin'le çok tepki göstermiştik o dönem. 2 sene önce. Bunu Karius için yaptı. Ya başka kalecisi yok. Bir sonraki maçta da Karius'u kaleye koyacak. Ama Karius'u gitti taraftarın önüne attı. Yanlış. Evet. Tekşehir'a yani fizik kalitesini yükselttiği an bak, çok büyük fark yaratıyor.
Şimdi bunu ben hani teknik adam olsa bu benim elimde değil mi? Çıkartırım antrenmana, kardeşime özel program yüklerim. Böyle oynayacaksın, şöyle oynayacaksın, sana top atacaklar şuradan. Bu benim elimde olan bir şey.
Ama yapıyorlardır onu Metin.
Tamam o zaman.
Yükselmiyor. Yapıyorlar.
Çok ilginç geliyor bana ya.
Onu bilmiyor olabilir mi yani?
Hayır ihtimal yok.
Olmuyordur.
Ama kendi elinde. Şimdi sen bir teknik adam olarak bir oyuncudan fayda nasıl sağlayabilirsin?
Metin yaşlı futbolcular yani Tekşehir'e normalde genç bir insan. Ama futbolla göre yaşlı futbolcu statüsünde. Yaşlı futbolcular çok daha geç form tutmaya başlıyorlar. Yani
ha bir de sakatlıktan geldi.
Sakatlıktan döndü. Fizikleri çok daha geç toparlanıyor. O yüzden Galatasaray'da Feghouli böyle, işte Fenerbahçe'de Sosa bence böyle, Beşiktaş'ta Tekşehir'e böyle, bunların biraz daha böyle bir fizik kalitesinin yukarıya çıkması için maç oynamaları gerekiyor.
Kesinlikle.
Sakatlanmamaları gerekiyor. Katılıyor. Sakatlandıkları anda çünkü hop ben plak tekrardan başa sarıyor.
Şöyle söyleyeyim, Mert'i çok beğendim kalede. İnanılmaz güven verdi. Birkaç pozisyonda birebir de çok fazla başarılıydı. Ajax adına da hani Haller zaten kendi liginde de inanılmaz goller atıyor. Çok fazla abi tutamıyorsun adamı.
19 yaşındaki orta sahaları Gravenberg. Yani şimdi burada coğrafya kaderdir falan demek istemiyorum da 19 yaşında şu orta sahayı Türkiye'de hiçbir takım çıkartamaz abi. Böyle bir şey yok
bir
ya.
De bak,
adamın değeri 33 milyon euro şu anda ve hani abi direkt sanki böyle
yatırım yapmıyorsun
10 yıldır orayı böyle hakimiyet kurmuş ve ama hani her şeyi bilen bir adam oraya gibi yani.
Sen oraya yatırım yapmıyorsun, onlar yatırım yapıyor. Sen
çok acayip ya.
Asunçay'ı alıyorsun, Bartu Elmaz'ı düşünmüyorsun oraya. Asunçay'ı alıyorsun, onlar öyle yapmıyorlar ama. Orada altyapıda parlatabilecekleri bir genç varsa
evet.
Onun riskine giriyorlar. Sen onun riskine girmiyorsun. Bilet almazsan ikramiye çıkmıyor abi.
Ya
bilet alacaksın. Oraya o genç futbolcuyu koyacaksın. Biraz sabırlı olacaksın. Onu parlatmaya çalışacaksın. Yapmıyorsun ki bunu.
Barcelona'ya giden Türk oyuncu kimdi? Genç oyuncu?
Valla ben de isimler konusunda
Emre.
Emre Demir mi?
Kayseri Spor değil. Bir tane çocuk daha gitmişti.
Aa, onu bilmiyorum.
Forma Emre... şanslı buluyor. Trabzonlu bir çocuk. Şimdi bakalım
bizim
biraz daha.
Bizim kariyerimizi bitireceksiniz böyle. Hiç üzerine çalışmadığımız, aklımıza
denk geldi. Hayır,
şeyi söyleyin. Hayır. Biz de hatırlayamayalım. Daha bunlar bunu da hatırlayamıyorlar diye. Ruşen abi hemen bizi tweetlesin.
Hayır, şimdi bakarız.
Ruşen abi bunlar Barcelona'ya giden futbolcuyu hatırlayamadılar diye.
Ama birden çıktı.
Resmen ekmeğimizle oynuyorsun.
Birden yani. Çıktı. O çocuk mesela gidip
zaten
oynayabiliyor.
Zaten Ruşen abiyle aramız limon.
Yani gidip oynayabiliyor. Barcelona'da sen Türkiye'de niye destek vermiyorsun?
Tabii, orası öyle. Giresunspor maçı bence çok kolay bir maç değil.
Bu tarz örnekleri vermeden önce adını hatırlarsan
şöyle bakacağım şimdi.
Tabii. Orada bir de internet var yani. Orada evet. Değerlendirme.
Giresunspor karşılaşması.
Sen genç oyuncu deyince.
En kolay karşılaşma gibi olsa da abi ben yine zor karşılaşma diyorum. Bence de Beşiktaş kazanır.
Beşiktaş kazanır, rahat kazanır.
Bence arada, rahat kazanamaz.
İzleyenlerimizden bir ricam var. Anlık olarak 32 kişi izliyor ama sadece 10 tane beğenimiz var. Sonradan izlenmeler için sizin yapacağınız beğeniler çok değerli. Yayını beğenirseniz sevinirim. Unutturma bak. Tam programı kapatırken bir şey anlatacağım.
Tamam. Son olarak Karagümrük Trabzon...
Yusuf Demir.
Güzel.
Tamam. Ben gene yaklaşmışım Emre dedi.
Emre de gitti çünkü. Aynen. Emre de gitti.
Karagümrük Trabzonspor karşılaşması hakkında...
Geçen de konuştuk. Yani Trabzonspor'a iyi gidiyor. Abdullah Avcı orada
kaç
zaten...
Kaç eksik var Karagümrük'te?
3. Ben şunu söyleyeyim. 2 tane kırmızı kart, 1 sarı kart cezası var. Sakatları bilmiyorum.
Bilgiye yok.
Sabit bir de takımın yok. En iyileri yani bunlar. Düşün ya takımı toparlayan adamlar. Niye gördüklerini ya da niye böyle bir şey olduğunu ben çok fazla hani bu konu üzerine yorum yapmayacağım.
Mehmet Şirin'e teşekkürler. Yusuf Demir yazmış.
Teşekkür ederiz. Kariyer kurtuldu.
İşte kurtulmadı. Çünkü yorumlarda yazıyor.
Kendini yaktın bizi de yaktın.
Karagümrük'ün ben gol bulacağını düşünüyorum. Ama işte Trabzon'da bu seriyi devam ettirmek isteyecektir. Puan kaybetmek istemeyecektir. Ondan dolayı ben Trabzonspor bu karşılaşmadan puanla ayrılacağını düşünüyorum.
Ya Trabzonspor puan kaybeder arkadaşlar bu karşılaşmada ya. Karagümrük her haliyle bence iyi bir takım. Trabzonspor
ama o yapısı bozuldu.
Herkesin maçı çok büyük bir darbe mi olur Trabzon'a?
Hayır. Olmaz tabii ki.
Yani bence kaybedecek.
Bence beraberlik veya Trabzonspor
ama bu 3 tane oynayan takımın 11'inde oynayan oyuncusu oynamayacak.
Abi yine de
bakın, Trabzon'la ilgili bir şeyi es geçiyoruz. Trabzonspor kötü oynadığında kazanmayı biliyor. Bak Galatasaray öyle değil. Fenerbahçe öyle değil. Beşiktaş hiç öyle değil bu sezon. Beşiktaş kötü oynadığında kaybediyor. Trabzonspor kötü oynayarak kaç maç kazandı biliyor musunuz bu sene?
Çok. Şunu da bence kaçırıyoruz. Trabzonspor o kadar da iyi değil abi.
Geriye düşük karşılaşmaları kazandı.
O kadar da iyi değil yani.
Geriye düşük karşılaşmaları kazandı.
Yani futbol kalitesi olarak hani tamam.
Ha şunu söyleyecektim bak. Beşiktaş'tan yola çıkarak söyleyeceğim. Trabzon'da da bu problem var. Abi Beşiktaş 3. bölgeyi yani orta sahanın ofansif tarafını ve santrafor pozisyonunu donattı değil mi?
Evet.
Gezzal, Batshuayi, Marukat, Alex Teixeira, işte Enkudu vesaire vesaire. Orası zengin. Beşiktaş'ın hücumu bu kadar iyiken savunmayı bu kadar zayıf yapmak. Sen mesela vücut çalışıyorsun Ali. Üst taraf sadece çalışıp bacakları çalıştırmadığında ne oluyor?
Sırıtıyor vücut dışarıdan.
Yani tersi olduğunda da olmuyor yani. Değil mi?
İyi
sadece bacak çalıştığında da olmuyor şimdi. Yani bir takımı da insan vücudu olarak görelim.
Kesinlikle.
Üçüncü bölgen iyi, bir yetenek var orada ama senin arka tarafın çok kötü. Yani bakıyorum Vida Montero kötü, Vida Wellington kötü. Necip ne yani işte. Yani Necip diyorsun ki en azından Türk diyorsun. Umut Meraş. Bir iki maç iyi oynar gibi oldu ama bence ofansif anlamda inanılmaz yetersiz.
Gezal'ı da katmak gerekiyor.
Ensakala kadro dışı.
Gezal'ı da katmak gerekiyor. Gezal geldi hani ilk geçen sezondaki futboluyla bu futbolu arasında
aynı
daha
şey Trabzon'da da var ve Trabzonspor savunmayı Vitor Hugo hariç yenileyecek. Çünkü çok inanıyorlar hani, şampiyonlara.
Dorukhan evet. Mesela asıl mevkisi sağ bek değil ne olursa olsun.
İşte bir sağ bek alacaklar, bir sol bek alacaklar, bir stoper alacaklar. Duyduğum kadarıyla bir tane sağa çıkılacak. 4-5 tane transfer yapacaklar. Çünkü bu sezon şampiyonluğa çok inanıyorlar ve para da harcayacaklar.
Katılıyorum.
Peki sona geldik. Şeyi sormak istedim.
Anlatayım mı?
Şeyde
sen
konuşalım.
Tamam, odakta sen varsın.
Şeyde konuşalım. Kulüplerin, alt kulüp hariç diğer kulüplerin hakemler hakkında konuşmamasını nasıl değerlendiririz?
Ya sezon başı böyle bir karar alsalardı tamamdı. Ama şimdi mesela ben şunu anlamıyorum. Fenerbahçe'nin hakemle ilgili şikayetleri var. Başkan Ali Koç havaalanında megafonla hakem hakkında konuştu.
Tabii hatta dünyasızsın dedi.
Burak Elmas geldi. Vitor Pereira'dan önce geldi, basın toplantısı yaptı. Yapmaması evet. gereken alanda basın toplantısı yaptı. Galatasaray'ın imzası var, Fenerbahçe'nin imzası var. Kalan 6 maçta hakem konuşmayacağız diye. Ben mesela Galatasaray'ı hiç anlamadım. Biz Galatasaray hakkını yiyenlerden hesap soracağız dedi. Başkan Burak Elmas TFF'ye gitti. Sonra gitti Kulüpler Birliği'nde bir de 6 maç hakem hakkında konuşmayacağız diye bildiriye imza attı. Bu ne perhis?
Bu ne lahana?
Bu ne turşusu?
Evet.
İyi, güzel söyledin.
Bu ne lahana, bu ne perhis?
Hayır. Yani sözle eylem arasında, pratik arasında şey var, çelişki var, tutarsızlık evet. var. Ben anlamıyorum. Ama bu bildiriyi helal olsun, Ahmet Ağoğlu organizasyonudur ve Trabzonspor için çok güzel bir bildiridir.
Kesinlikle.
Yani senin orada Gaziantep'te puan kaybetmen, hakem hatasından dolayı olmamış. Hakem maçın başında sana jestini, kıyağını yapmış. Sen bir de diyorsun ki hakem hakkında konuşma. Zaten, bunu 14 kulübede kabul
ediyorsun.
Bir de ligde 10-12-13 puan evet. falan öndesin. Evet, yani. Evet.
Çok iyi, çok gerçekten çok. Ama işler döndüğü zaman tersine o zaman da mesela yeni bildiri
geldi. Mesela
gelecek.
Yeni bildiriyi bekliyoruz. Ağabeyden.
Abi hep böyle bu işler. Yani artık bu işin bug'ını çözmek lazım.
En tutarlısı Beşiktaş. Beşiktaş hakemden memnun değildi. Bildiriye de imza atmamış.
En mantıksız.
Güzel.
Yani bu ligin bug'ı bu ya. Ahmet Ağoğlu şimdi ikinci yarıda puan farkı kapansın. Tam tersi sözleşme.
Abi bir şey söyleyeceğim.
Ya bir anket yapalım. Gerçekten yani Twitter'dan falan bir anket yapalım. Puan farkı kapanırsa Sayın Ahmet Ağoğlu tersine bir bildiri yayınlar mı?
Ya şimdi Gaziantep çıkıp
hakem hatası demiyorum. Puan farkı kapandığı senaryoda bir ufak hata.
Yayınlar. Çıkar der ki biz konuşmayacaktık normalde, karar almıştık Türkiye ama resmen bir operasyona maruz kalıyoruz.
Şimdi Süper Ligi bu. Kalite bu yani.
Gaziantep maçında Gaziantep'in haklı bir veryansı vardı. Gerçekten de yapmış oldukları işte düdüklü paylaşımlıydı, oydu buydu. Ben o pozisyonların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gaziantep çıkıp işte biz bu maçta sıkıntı yaşadık ama bu karşılaşmadan sonra artık hakem konuşmak istemiyoruz dese anlarım. Senin deyine hata yapılmamış, bir şey yapılmamış. Bildiri yayınlıyorsun, hakem konuşmayın. Hakem
hayır,
konuşmayınca
14 kulübe de imza attırıyor.
Yani hakem konuşmayınca sistem düzelecek mi?
Düzelmeyecek. Olayı programı
sonra da yayını kapayalım.
Salı günü güzel bir mekanda oturuyorum Beşiktaş'ta. Bir arkadaş yanıma, daha doğrusu şöyle, arkadaşla sohbet ediyorum. Yan tarafta da iki arkadaş sohbet ediyorlar. Sürekli göz göze geliyoruz. Bakıyor herhalde dedim, herhalde başım belada dedim yani. Beni sevmeyen, gıcık olan bir evet. birisi beni gözüne kestirdi dedim. Sonra bir şey oldu, masaya geldi. Sizi dedi Medyascope TV'de büyük bir keyifle izliyorum dedi. Zaten Medyascope TV'nin katıl üyesiyim dedi. İşte buraya destek oluyorum, bağımsız, özgür bir platform. Çok güzel sözler söyledi. Bizi de keyifle bir şekilde takip ediyormuş. Ama senden bir isteği var, biraz daha pozitif olmanı istiyor.
Fenerbahçe.
Beşiktaşlıymış. Beşiktaşlıymış ama senden pozitif olmanı istiyor. Daha pozitif yorumlar yapmanı istiyor. Çok peki karamsarmış.
Fenerbahçe adına mı karamsarmış?
Yok. Fenerbahçe adına. Hakkında kendim pozitif adına. Yorumlar yapsın demiyor. Genel olarak pozitif yorumlar yapsın diyor. İleteceğim ya şey, dedim. Hem de dedim yayında ileteceğim.
Çok
dedim.
Teşekkür ediyorum. Hani hem katıl üyemiz hem de bu tarz eleştiri olsun ya da öneri olsun. Hepsini açığız gerçekten bu tarz şeyleri. Bekliyoruz. Ondan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Şunu söyleyeyim. Şimdi hani ben pozitif olarak baksam Ahmet Ağoğlu gibi çıkıp bir bildiri yayınlamam gerekiyor.
Abi yani. Senin vereceğin tek bir cevap vardı. Norveç futbolunu konuşmuyoruz diyeceksin.
Ya,
pozitif. Tabii. Ancak tabii. Norveç futbolunu konuşursan.
Aslında
pozitif.
Çok doğru bir yerden girdin. Ben burada hani Ahmet Ağoğlu'nu bayağı eleştirdik ya.
Norveç futbolunu konuşmuyoruz sonuç itibariyle. Türk futbolunu konuşuyoruz.
Adam ilk nasıl bir bildiri imzaladı. Bizim dilimizden düşmeyecek 3 hafta.
Ama bir şey söyleyeceğim. Ali haklı değil miyiz?
Yani haklıyız, haklıyız.
Bugün çıkıp Sayın Başkan Burak Elmas çıkıp işe... Eyüp söyledim ya. Şey sana sıra gelmeden çıkıp hakem hakkında açıklama yapıyorsun. Biz bu hakemlerin şeylerini tutuyoruz dediler ya. İstatistiğini tutuyoruz. Bunu yayınlıyorlardı internet sitesinde. Bunları yaparken nasıl bir bildiri imza atıyorsun? Ya da Ali Koç sen Trabzon maçı dönüşüydü galiba. Sabiha Gökçen de megafonla elini aldın. İşte onu yaptın, bunu yaptın. Herkes ondan sonra sosyal medyada paylaşımlarda
Allah
bulundu.
Allah aşkına Metin bu ortamda nasıl pozitif olsun? Sevgili izleyenler ya.
Tabii burada farklı.
Norveç futbolunu mu konuşuyoruz? Finlandiya'da mı yaşıyor?
Onunla da bu şekilde.
Metin Dirim de istemez miydi Norveç'te balıkçı olsun, Norveç futbolda izlesin diye.
Evet.
Öyle bir şey var ya.
Abi son sözlerini alalım.
Herkese çok teşekkür ediyorum. Yani. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Kendine iyi baksınlar. Salı günü tekrardan görüşmek üzere. Sözü sana bırakıyorum.
Ben de izleyen herkese teşekkür ediyorum. Salı günü tekrardan Medyascope TV ekranında, artık gün kavramı da şaştı. Cuma günü diyecektim.
Hem de pazartesi programı var.
Evet evet, ondan dolayı artık daha aktif programlar yapmaya devam ediyoruz. Salı günü saat 11'de Medyascope TV ekranlarında tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Telek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Rolf Gidasun, Nuşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerenk ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil, kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.